Bismillahirrahmanirrahim. Hatime. Birinci kural. Allah'ın sıfatlarını kabulü ve inkarı. İkinci kural. Nas'ın zahirine itibar edilir mi? Nas'lara olduğu gibi inanmak gerekir. Dördüncüsü. Allah'ın sıfatları kulların sıfatlarına benzemez. Beşinci kural, sıfatlarla ilgili naslar mecaz mı? Tevilin anlamı muhkem, müteşabi. Altıncı kuralı, sıfatlar konusunda teşbihi reddetmek yeterli değildir. Allah'ı tenzih yolları, Allah'ın sıfatlarını ispat yolları. Yedinci kuralsa, naklin bildirdiği birçok şey akılla da bilinir. Evet. Birinci kuraldan başlayalım. Allah'ın sıfatlarının kabulü ve inkarı. Allah'ın sıfatlarından bazıları kabul edilirken bazıları da inkar edilmektedir. Allah'ın her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi, her şeyi duyması ve görmesi vesairenin belirtilmesi kabul ispattır. Kendisini ne uyuklama ne de uyku tutar gibi sözlerde nefidir, reddir. Şurası bilinmelidir ki ispat içermedikçe nefy edilenlerde övgü ve üstünlük yoktur. Çünkü sırf nefi sırf yokluktur. Sırf yokluk da bir şey yok ki övgü ve üstünlük söz konusu olsun. Ayrıca sırf nefi ile olmayan ve mümteni akla muhalif şeyler vasıflandırılır. Olmayan ve mümteni bir şey ise övgü ve üstünlükle vasıflandırılamaz. Bu nedenledir ki Allah kendisini bir nefiyle vasıflandırdığı zaman da bir övgüyü ispatı kapsayan bir vasıfla vasıflandırmaktadır. Şu ayette olduğu gibi Allah ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri ve yarattıklarını koruyup gözeticidir. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir? Onların önlerinden ve arkalarında olanı bilir. O'nun ilminden ancak kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. Uyuklama ve uyumanın nefyedilmesi yaratıkları diri ve ayakta tutmayı içerir. Böylece buradaki nefi Allah'ın diriliği ve yarattıklarını yönetme üstünlüğünü açıklamaktadır. Yine onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez sözü kudretinin kemali ve mükemmelliyeti gerektirir. Oysa yaratıklara ait olan güç böyle değildir. Onun bir şeye gücü yetiyorsa bir külfet ve meşakkatle gücü yetmektedir. Bu ise kudretindeki eksikliği ve kusuru gösterir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey ondan gizli kalmaz diyor Sebeüş'te. Bu sözünde de durum aynıdır kardeşlerim. Gizli kalmanın nefyedilmesi göklerde ve yerdeki her zerreye ilminin ulaştığını göstermektedir. Yine andolsun biz gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Kaf 38. ayetinde yorgunluğun nefyedilmesiyle kudretinin kemaline ve kuvvetinin sonsuzluğuna işaret edilmektedir. Oysa yaratılmış için durum böyle değildir. Daima yorgunlukla karşı karşıyadır. Yine gözler onu idrak edemez Enam 103. ayetinde de durum aynıdır. Bu ayette mücerred rüyet görüş değil, alimlerin çoğunun görüşü olan ihate anlamındaki idrak nefyedilmektedir. Çünkü ancak yok olan görülmez ve görülmez olma bir övgü değildir. Eğer böyle olsaydı, yok olan madum ölmüş olurdu. Burada övgü görülse bile ihate, idrak, özünü kavrama edilemez olmasıdır. Nasıl ki bilinse bile bilgi onu ihate edemiyorsa, aynı şekilde görmede onu ihate edemez. Böylece ihatanın, idrakın nefyedilmesi, azametinin ispatı olup bu bir övgü ve kemal sıfatıdır. Ayrıca bu, rüyetin nefyine değil ispatına delildir. Rüyet ispat edilmekte, ihate nefyedilmektedir. Ümmetin, selefinin ve müştehit imamlarının üzerinde ittifak ettikleri gerçek budur. Bu anlattıklarımızı iyice düşünecek olursan, Allah'ın kendisini tavsif etmediği her nefi bir ispatı gerekli kılmıyor. Bu sebeple Allah'ı ancak redlerle, selplerle vasıflandıranlar hakikatte ne övülmüş bir ilah ne de mevcut bir ilahı ispat ediyorlar. Allah'ın konuşmadığını, görülmediğini, alemin üstünde olmadığını veya arşa istiva etmediğini söyleyip Allah'ı hep redlerle tasvip edenlere bazı hususlarda ortak görüşler ileri sürenlerin de durumu bundan farklı değildir. Bunlar ayrıca diyorlar ki Allah alemin ne içinde ne dışında, ne ondan ayrı ve ne de onunla beraberdir. İleri sürülen bu sıfatlar yok olana, maduma ait sıfatlardır. Subut sıfatını gerektiren bir sıfat değildir. İşte bu yüzdendir ki bunları Allah hakkında ileri sürülen birine Mahmud bin Sekup Tekin, o halde var olduğunu söylediğin bu Rab ile mabudun yok olan birbirlerinden farkını bize anlat demiştir. Aynı şekilde Allah'ın konuşmadığını ve dünya göğüne inmediğini söylemekte ne övgü ne de kemal sıfatı vardır. Aksine bu sıfatlarda Allah'ı eksik veya madum şeylere benzetme vardır. İleri sürdüğünüz bu sıfatların bir kısmı sadece madumun, bir kısmı da ancak cemadat, cansızların ve eksik varlıkların kendileriyle tasvip edeceği sıfatlardır. Çünkü Allah ne alemin dışında ve ne de onun içindedir diyen, Allah ne kendi nefsiyle kaim ne de başkasıyla, ne kadimdir ne de sonradan olmadır, ne alemden öncedir ne de onunla beraberdir diyenle aynı durumdadır. Allah ne diridir, ne ölüdür, ne işitir, ne görür, ne de konuşur diyenin bu sözlerinden onun haşa ölü, sağır, kör ve dilsiz olduğu anlamı çıkar. Eğer körlük yapısı itibarıyla görmeye elverişli olduğu halde görmeyen için kullanılır. Mesela duvar gibi görmeye elverişli olmayan şeylere kördür veya görüyor denmez diyecek olursa ona şöyle cevap verilir. Bunlar sizin yakıştırdığınız terimlerdir. Yoksa hayatı görmesi, duyması ve konuşması olmayan, vasıflandırılan bir şeyin ölüm, körlük ve dilsizlik gibi şeylerle vasıflandırması gayet doğaldır. Ayrıca her mevcut bu vasıflarla veya zıtlarıyla vasıflanmayı kabul eder. Çünkü Allah cansız şeyleri diriltip canlı kılmayı kadirdir. Nitekim Musa Aleyhisselam'ın asasını diriltmiş ve o kendi dışındaki iplerle asaları yutmuştur. Hem bu sıfatlarla vasıflanmaya elverişli olmayan, zıtlarıyla muttasıf bulunduğu halde onlarla vasıflanmaya elverişli bulunandan değerce daha eksiktir. Ne görme, ne körlük, ne de konuşma ve dilsizlikle vasıflanmayan cemadat, kör ve dilsiz canlıdan daha az değerlidir. Eğer yaratıcı bunlarla vasıflanamaz denecek olursa, o zaman o dilsizlik, körlük, sağırlık ve benzeri vasıflardan daha eksik vasıflarla tavsif edilmiş olur. Kaldı ki bu vasıflara elverişli olmadığını söylemek, onu bunlardan hiçbirine elverişli bulunmayan cansızlara benzetmek olur. Hem böyle bir teşbihe düşeriz ki, değil canlılara cansız benzetmiş oluruz. Allah muhafaza. Yine bu sıfatları nefyetmenin kendisi bir eksiklik olduğu gibi onları ispat etmekte kemaldir. Dirilikle hay tavsif edilenin belirlenmesini bir tarafa bırakalım. Diriliğin bizzat kendisi kemal sıfatıdır. Ayrıca ilim, kudret, duyma, görme, söz söyleme, fiil ve benzeri şeyler de tıpkı hayat gibi bizzat kendileri kemal sıfatlarıdır. Kemal sıfat olan bir şeyle Allah'ın tasvip edilmesi ise yaratılmışlardan çok ona yaraşır. Bunlar kemal sıfatları oldukları ve yaratılmışın onlarla vasıflandığı halde Allah'ın onlarla vasıflanmaması yaratılmışın Allah'tan daha mükemmel olduğu sonucunu doğurur. Şunu da bilmelisin ki Karamita ile onlarla aynı görüşte olan katıksız cehmiler Allah'ın birbirinin zıttı olan sıfatlarla sıfatlanmasını reddederler. Hatta Allah ne mevcuttur ne de mevcut değildir. Ne diridir ne de diri değildir derler. Bir şeyin iki çelişenden uzak bulunmasının ise tıpkı iki çelişkinin bir araya toplanması gibi aklın sarih kurallara ters düşüp imkansız olduğu bilinen bir gerçektir. Başkaları da Allah'ı sadece nefi ile sıfatlandırır ve Allah ne diridir, ne duyar, ne de görür derler. Bir bakıma bunlar küfürde, diğerlerinden bir bakıma da onlar bunlardan daha ileridir. Bunlara bu söyledikleriniz Allah'ın bunların zıttı olan ölüm, sağırlık ve dilsizlikle nitelenmesi sonucunu doğurur denildiğinde hayır, Allah bunlara elverişli bulunsaydı dediğiniz olurdu derler. Oysa ileri sürdükleri bu mazeret onları daha da tutarsızlığa sürüklemektedir. Bunlarla paralel çizgide düşünenlerin ise durumu budur. Bu sonunculardan amacımız Allah alemin ne içindedir ne de dışındadır diyenlerdir. Kendilerine bu söylediğiniz akli zaruretler açısından imkan dışıdır. Söylediğiniz Allah ne kadimdir, ne sonradan olmadır, ne vaciptir, ne de mümkündür. Ne kendi nefsiyle kadimdir, ne de başkasıyla demek gibidir. Denildiğinde hayır derler. Bu söylediğiniz bunlara elverişli olması halinde geçerli olurdu. Kabuller ancak yer kaplayanlar için söz konusudur. Yer kaplaması reddedildiğine göre birbirleriyle çelişmeye müsait olan bu hususlar Allah hakkında söz konusu olamaz. Kendilerine denilir ki insanların iki çelişik durumun bir varlıkta bulunmasının imkan dışı olduğu konusundaki bilgisi mutlak bir bilgi olup hiçbir varlık bunun dışında değildir. Söz konusu edilen bir yerde olmaya gelince eğer bundan amaç mevcut yerlerin onu kapsaması ise alem içindedir demektir. Eğer yaratıklardan ayrıdır denmek istiyorsa alemin dışındadır demektir. Böylece bir yerde olmakla bazen alemin içinde olmak, bazen de dışında olmak kastedilir. Sonuç olarak Allah bir yerde değildir denildiğinde bunun anlamı o ne alemin içindedir ne de dışındadır demektir. Öyleyse onların ifadeleri değiştirmekten amaçları, sözlerinin ne anlama geldiğini kavrayamayan kimselere başka bir manayı kastettiklerini vehmetmektedir. Oysa onların kastettikleri mana Allah ne diridir ne de ölüdür, ne vardır ne de yoktur, ne alimdir ne de cahildir diyenlerin kastettikleri gibi aklın zarrı kuralları çerçevesinde yanlış ve tutarsızdır. Allah hepimize mağfiret etsin. İkinci kuralsa naslara olduğu gibi inanmak gerekir. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinden getirdiği habere manasını anlayalım veya anlamayalım, inanmak zorundayız. Çünkü o ne söylüyorsa doğru söyler. Bu nedenle her müminin Kur'an ve sünnette ne anlatıyorsa manasını kavrayamamış olsa bile ona inanması gerekir. Ümmetin selefi ve müştehit imamların ittifakıyla sabit olan hususlarda böyledir. Kaldı ki ittifak ettikleri hususların hepsi Kur'an ve sünnette mevcuttur. Ve ümmetin selefi bu noktada görüş birliği içerisindedir. Müteahhirinin gerek nefi ve gerekse ispat bakımından anlaşmazlığa düştükleri konulara gelince, bu meselelerde söz söyleyenin neyi amaçladığı açıkça çıkmadıkça kimsenin ne onu onaylaması ne de ona karşı çıkması zorunluluğu vardır. Bir hakkı kastediyorsa sözü kabul edilir, değilse reddedilir. Ama hem hak hem de batılı içeriyorsa ne mutlak olarak kabul edilir ne de tümden reddedilir. Aksine söyledikleri teker teker ele alınarak incelenir ve ne demek istediği belirlenerek ayıklanır. Allah'a yer ve yön tayin etme meseleleriyle benzeri meseleleri buna örnek gösterebiliriz. Mesela yön, cihet kelimesiyle bazen Allah dışında bir varlık kastedilebilir. Oysa varlık yaratılmıştır. Bu kelimeyle arşın kendisi veya bizzat gökler kastedildiğinde durum bu olur. Bazen de Allah dışında var olmayan bir şey kastedilebilir. Bu lafızla alemin üstünün fevkinin kastedilmesinde olduğu gibi. Bilindiği üzere naslarda yön, cihet lafzı ne kadar kabul, ispat ne de red, nefi edilmemiştir. Oysa yükseklik, ulu, oturma, istiva, üstü olma, fevkiyet, kendisine yükselme, el uruç ileyh ve benzeri şeyler naslarda mevcuttur. Yine bilindiği gibi yaratan ve yaratılandan başka mevcut yoktur ve yaratıcı Subhanahu ve Teala yaratılmışlardan ayrıdır. Ne yaratıklar içinde onun zatından bir parça ve ne de onun zatında yaratıklardan bir parça vardır. Bu nedenle Allah için yön isnadını reddedene sorulur. Cihetten amacın nedir? Onun yaratılmış bir varlık olduğunu mu kastediyorsun? Evet, Allah yaratıkların içinde değildir. Eğer yönle alemin ötesini kastediyorsan, hiç şüphesiz Allah alemin üstünde, fevkindedir ve yaratıklardan ayrıdır, onların dışındadır. Aynı şekilde Allah'a yön, cihat isnat edene sorulur. Bununla Allah'ın alemin fevkinde olduğunu mu kastediyorsun? Yoksa onun yaratıklarından bir şeyinin içinde olduğunu mu? Eğer birinci şıkkı kastediyorum derse sözü yanlıştır. Bir yerde olma, tahayyül lafzı da böyledir. Eğer bununla yaratıklarının Allah'ı kapsadığını kastediyorsa Allah bundan yücedir. Aksine onun kürsüsü gökleri ve yeri kapsamıştır. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun sağ eliyle dürülmüş olacaktır diyor Zümer 67'de. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Allah yeri avucuna alır ve sağ eliyle gökleri bürür, sonra şöyle der: hükümdar benim, hani o yeryüzünün hükümdarı? Yine bir rivayette Allah yeri çocukların topu yuvarladığı gibi yuvarlar. İbn Abbas hadisinde de yedi gök ile yedi yer de onlarda bulunanların Rahman'ın elindeki durumları sizden birinizin elinde bir hardal tanesinin durumundan başka bir şey değildir buyurmuştur. Ama bir yerde olmakla Allah'ın yaratıklarından ayrı ve onların içinde olmamasını kastediyorsa, evet, ehli sünnet imamlarının dediği gibi göklerin fevkinde, arşının üstünde ve yaratıklardan ayrıdır. Evet, üçüncü kural: nassın zahirine itibar edilir mi? Bir kimse nassın zahirine itibar edilir mi, edilmez mi diye soracak olursa, denilir ki, zahir kelimesi kapalı ve birkaç anlamda kullanılan bir lafızdır. Soran kişi, nasların zahirinden maksadın yaratıkların sıfatlarına veya onların hususiyetlerinden birine benzetme olduğunu söylüyorsa, bunun kastedilmesinde şüphe yoktur. Ancak selef ve imamlar bunu ne nasların zahiri olarak isimlendiriyor, ne de Kur'an ve hadisin zahirinin küfür ve batıl olacağına rıza gösteriyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala da asla kendisini nitelendirdiği sözlerden küfür ve sapıklık anlaşılmayacak kadar alim ve sözlerini yerinde kullanandır. Sözlerinin zahirinden bunu çıkaranlar iki yönden hata ederler. Bir kere kelimenin zahirini bozuk bir manaya hamlediyor, böylece nas'ı o zahir manaya aykırı bir tevhile muhtaç duruma düşürüyorlar. Oysa zahirine yakıştırdıkları mana doğru değildir. İtikatlarınca onu batıl gördüklerinden lafzın zahiri olan gerçek manayı reddediyorlar. Birinci türe örnekler: Ey kulum, acıkmıştın, niçin beni doyurmadın hadisiyle Hacer-i Esved, Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Her kim onunla musafaha eder ya da onu öperse Allah'la musafaha etmiş ve sağ elini öpmüş gibidir. Kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır rivayetleri hakkında şöyle derler: Kalplerimizde Allah'ın parmaklarının bulunmadığı bilinen bir gerçektir. Kendilerine cevap olarak denir ki, naslara gerçek manalarını vermiş olsanız haktan başka bir şeye delalet etmediklerini görürsünüz. Her şeyden önce Hacer-ül Esved, Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir sözünde Hacer-i Esved Allah'ın bir sıfatı olmadığı gibi sağ elinin kendisi de değildir. Çünkü yeryüzündeki sağ eli denildikten sonra her kim onunla musafaha eder ya da onu öperse Allah'la musafaha etmiş ve sağ elini öpmüş gibidir denilmektedir. Benzeyenin müşebbeh, benzetilenin de müşebbehun bih aynı şey olduğu bilinmektedir. Böylece hadisin kendisinde Hacer-i Esved'e dokunanın Allah'la musafaha etmiş olmadığı ve Hacer-i Esved'in bizzat Allah'ın sağ kolu olmadığı ortaya çıkmaktadır. Şimdi nasıl olur da nas'ın zahirinin küfür olduğu ve tevile muhtaç olduğunu söylüyorlar? Kaldı ki bu hadis İbn Abbas'tan nakledilmiştir. Diğer bir hadise gelince, Buhari'nin naklettiği bir rivayette Allah, ey kulum, acıkmıştım, niçin beni yedirmedin buyuracak. Kul, alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl yedirebilirim ey Rabbim diyecektir. O zaman Allah şöyle buyuracak: falan kulumun aç kaldığını duymamış mıydın? Onu yedirmiş olsaydın yanında beni bulurdun. Kulum, hastalandım, ziyaretime gelmedin buyuracak. Bunun üzerine kul, ya Rabbi, seni nasıl ziyaret edeyim diyecek. O zaman Yüce Allah, falan kulum hastaydı, onu ziyaret etseydin, beni onun yanı başında bulacaktın. Bu hadisten de açıkça anlaşılıyor ki, Allah Subhanahu ve Teala ne hastalanır ne de acıkır. Hastalanan ve acıkan onun kuludur. Yüce Allah kulunun acıkmasını kendi acıkması ve kulunun hastalığını da kendi hastalığı olarak ifade etmiş ve kullandığı ifadeyi kuluma yedirmiş olsaydın karşılığını yanımda bulurdun. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun sözleriyle izah etmiştir. Böylece hadiste tevile ihtiyaç duyan bir lafız kalmamaktadır. Allah hepimize mağfiret etsin. Kulların kalbi Rahman'ın parmaklarının iki parmak arasındadır sözüne gelince, bu nas'ın zahirinde kalbin parmaklara bitişik olduğu ve parmakların ona dokunduğu söylenmediği gibi Rahman'ın parmaklarının kulun içinde olduğu da söylenmektedir. Yine bir kişi için bu ellerim arasındadır dediğinde bunun anlamı mutlaka ellerim ona dokunuyor ve onu avuçlamış durumdayım demek değildir. Yine gökle yer arasındaki bulut denildiğinde bununla bulutun gök ve yere dokunuyor olduğunu söylenmek istemiyor. Buna benzer örnekler pek çoktur. Allah cehaletimizi gidersin, bizlere derin anlayış versin. Yanılgıya düşüren hususlardan biri de bir nas'ı benzeri olmayan bir nas'a benzer kılmaktır. Ey iblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Ayetinde, yani Sad 75'te olduğu gibi. Bu sözünü görmediler mi? Ellerimizin yaptıklarından kendilerine nice hayvanlar yarattık. Yasin 71. sözüne benzetmek gibi. Kardeşlerim, burada oysa iki nas birbirine benzememektedir. Çünkü bu ayette fiil ellere nispet edilmiş. Böylece bu nas başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı yüzündendir. Yani Şura 30 nas'ına benzemektedir. Diğer ayette ise iki elimle yarattığım buyurarak fiil kendisine nispet etmektedir. Yine diğer bir ayette mukaddes nefsini tekil sigasıyla zikretmekte, eller konusunda da hayır. Allah'ın iki eli de açıktır. Maide 64. ayetinde olduğu gibi tesniye sigasını kullanmaktadır. Burada ise gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Kamer 14. ayetinde olduğu gibi elleri çoğul sigasına nispet etmektedir. Çoğul sigasıyla olan bu kullanış tekil sigasıyla olan mülk onun elindedir. İyilik onun elindedir kullanışlarının bir benzeridir. Yüce Allah bazen açık olarak ya da zamir halinde kendisini tekil sigasıyla, bazen de çoğul sigasıyla anmaktadır. Biz sana apaçık bir fetih verdik. Fetih 1. ayetinde ve benzeri örneklerde olduğu gibi. Ama hiçbir zaman kendisini tesniye sigasıyla anmamıştır. Çünkü çoğul sigası hak ettiği tazimi gerektirir. Belki de isimlerinin anlamına işaret etmektedir. Oysa tesniye sigası bunlara sayısı ifade eder ve o bundan yücedir. Böylece iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir sözü ellerimizin yaptıklarından sözündeki gibi değildir. Aksine mülk elinde bulunan, iyilik elinde bulunan sözlerine benzemektedir. Ama tekil sigasıyla yarattım derse bundan farklıdır. Ancak tesniye sigasıyla iki elimle yarattım diyorsa bunun farklılığı daha belirgindir. Allah hepimize mağfiret etsin. Kaldı ki gelen rivayetlerde Kur'an'ın ifade ettiği gibi işaret etmektedir. Adil olanlar Allah indinde Rahman'ın sağında nurdan minberler üzerindir. Rahman'ın her iki eli verdikleri hükümlerde aileleriyle idarelerinde bulunanlar arasında adil davrananların sağ elleridir. Ama eğer soran kişi manasında ihtilafa düşülen nasların tıpkı Allah'ın kendisi hakkında haber verdiği, onun her şeyi bildiği, her şeye gücü yettiği gibi zahiri manalara kastettiğine inanıyorsa mesele yoktur. Zaten ehli sünnet Allah'ın ilmi ve kudretiyle ilgili bu nasların zahiri manalarında ittifak etmişlerdir. Ayrıca onlar bu naslar için zahiri manalarındadır derken ne ilmimiz gibi ne de kudretinin kudretimiz gibi olduğunu kastederler. Ayrıca onlar Allah'ın hakikat üzere diri, hakikat üzere alim ve hakikat üzere gücü yeten olduğunda ittifak edince maksatları Allah'ın kul gibi diridir, kul gibi alimdir veya kul gibi gücü yetendir şeklinde değildir. Aynı şekilde onları sever ve onlar da onu severler. Allah onlardan razı oldu ve onlar da ondan razı oldular. Ve sonra arşa istiva etti ayetlerinin zahiri anlamda olduklarını söylerken istivası insanların oturması, sevmesi onların sevmesi, rızası da onların rızası gibidir demek istemiyorlar. Allah hepimize mağfiret etsin. Eğer dinleyici Allah'ın sıfatlarının dış görünüşüyle yaratıkların sıfatlarına benzediğini sanıyorsa, dış görünüşten amacın bu olmadığını bilmesi gerekir. Ama zahirlerinin Allah'a layık ve ona has bir şey olduğuna inanıyorsa, bu zahiri reddetmesi gerekmediği gibi nefye işaret edecek bir şey bulunmadıkça zahirden kastedileni de reddetmemelidir. Ayrıca ne akli ne de nakli delillerde bunu nefyedecek bir şey vardır. Diğer sıfatları nefyetmek için bir gerekçe varsa ancak o bunları nefyedebilir. Böylece tüm sıfatlar hakkında söylenecek söz aynıdır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Kendi sıfatlarımızın bir kısmı aynı ve cisim, bir kısmı yüz ve el örneğinde olduğu gibi bir parçamız. Bir kısmı da mana ve araz olup bizimle kaimdir. Duymamız, görmemiz, konuşmamız, ilmimiz ve güç yetirmemiz örneklerinde olduğu gibi. Ayrıca bilinmelidir ki Rab Teala kendisini diri, alim ve kadir şeklinde nitelerken Müslümanlar Allah hakkında bunlardan anlaşılan bizim hakkımızda da anlaşılan gibidir gerekçesiyle bunlardan kastedilen zahiri manaları değildir demiyorlar. Aynı şekilde kendisini Adem'i iki eliyle yaratmakla nitelediği zaman da bundan anlaşılan bizim hakkımızda anlaşılan gibidir gerekçesiyle bu lafzın zahirinin kastedildiğinin söylenmesi gerekmez. Aksine sıfat mevsufa uygun olmalıdır denilir. Allah'ın mukaddes zatı yaratıkların zatları gibi olmadığına göre sıfatları da yaratılmışların sıfatları gibi değildir. Ayrıca yaratılmışların sıfatlarının kendisine nispet edilişleri de yaratanın sıfatlarının kendisine nispet edilmesi gibi olamaz. Yani ne nispet edilen kendisine nispet edilene benzer ve ne de kendisine nispet edilen kendisine nispet olunan gibidir. Aleyhissalatü vesselamın şu sözünde olduğu gibi: güneş ve ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Aleyhissalatü vesselam bu hadisinde görüleni görülene değil, görmeyi görmeye benzetmiştir. Bu ise dördüncü kaide ile daha iyi açıklığa kavuşur. Dördüncü kural, Allah'ın sıfatları kulların sıfatlarına benzemez. İnsanlardan pek çoğu Allah'ın sıfatlarından bir bölümünün veya çoğunun ya da hepsinin yaratılmışların sıfatlarına benzediğini düşünür. Sonra da bu anlayışını nefyetme çabasıyla dört sakıncalı duruma düşer. Birincisi, naslardan anladığını yaratılmışların sıfatlarına benzetmesi ve nasların ifadelerinin benzetme, temsil olduğunu sanmasıdır. İkincisi, sıfatları bu anlama alıp tadile sapınca naslar Allah'a layık sıfatları ispat edememiş, muattal kalmış olur. Böylece naslara karşı işlediği cinayetin ve Allah ile Resulü hakkındaki kötü zannının yanı sıra, çünkü sözlerinden anlaşılan batıl benzetme olduğunu sanmıştır, Allah ve Resulünün sözlerindeki sıfatları ve Allah'a layık ilahi mananın ispatını tadil etmektedir. Üçüncüsü, bir ilme dayanmaksızın Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını nefy etmekle Rabb'in hak ettiği şeyleri tatil etmektedir. Dördüncüsü, Rabb'ı naslarda ispat edilen sıfatların zıtlarıyla sıfatlayarak hak ettiği kemal sıfatlarını tadil etmekte ve böylece onu ölü ve cansızların ya da madum şeylerin sıfatlarıyla vasıflandırmakta. Onu eksik ve madum, yani yok şeylere benzetmekte ve nasların dalalet ettiği sıfatları tatil, yani işlevsiz ederek onları yaratılmışlara benzetme anlamına almaktadır. Böylece Allah'ın sözünde ve Allah hakkında tatil ile temsili bir araya getirerek hem Allah'ın isimlerini hem de ayetleri konusunda ilhata, küfre sapmaktadır. Buna örnek olarak şunu verebiliriz. Nasların hepsi Allah'ın yüceliğine, yaratılmışlardan yukarıda fevkiyetine, olmasına ve arşa, istivaya işaret etmektedir. Üste oluş ve yaratılmışlardan ayrı oluşu, nakli şeylere uygun düşen akli delillerle de bilinmektedir. Arşın üzerinde istivaya gelince, bunu bilmenin yolu nakildir. Ayrıca Kur'an ve sünnette onun ne alemin içinde ne de dışında olduğuna, ne alemden ayrı ne de onunla iç içe bulunduğuna dair bir nitelik vardır. Kişi Allah'ı arşa istiva etmekle vasıflandırdığında onun istivasını tıpkı size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etti ki onların sırtına binesiniz. Zuhruf 12. ayetinde ifade ettiği gibi insanların gemi ve hayvanın üzerinde oturmasına benzetilmiş sanır. Ayrıca öyle tahayyül eder ki Allah arşın üzerinde oturuyorsa haşa, tıpkı gemi ve hayvana binenin onlara muhtaç olması gibi Allah da arşa muhtaç sanar. Nasıl gemi batacak ya da hayvan tökezleyip düşecek olursa, onlara binen insan da üzerinden yuvarlanırsa, arş yok olduğu ya da çöktüğü takdirde Allah-u Teala da üzerinden yuvarlanacaktır. Sonra kendince bunu reddetmeye çalışarak şöyle der: Allah'ın istivası oturma ve istikrar bulma değildir. Oysa bilmiyor mu ki, eğer mesele istivanın isim olarak kullanıldığı şey ise, oturma ve istikrar bulmanın isim olarak kullanıldığı şey hakkında söylenecek olan istiva içinde söylenecektir. Böylece istiva ile oturma, istikrar bulma arasında bir fark yoktur. Zaten Allah bu anlamda ne istiva etmiş, ne oturmuş, ne de istikrar bulmuştur. Ama istivanın isim olarak kullanıldığı şey buna girmiyorsa, o zaman oturma ve istikrar bulma içinde söz konusu değil demektir. Ve bunlardan birini ispat edip diğerini nefy etmek zorbalıktan başka bir şey olmaz. Hiç şüphesiz istivanın isim olarak kullanıldığı şey ile oturma ve istikrar bulmanın isim olarak kullanıldıkları şey arasında farklar bilinmektedir. Fakat burada mesele bir şeyi ispat edip bir benzerini nefy edenin hatasını ortaya çıkarıp kendisine bunu göstermektir. Hatta kişinin anlayışındadır. Sanıyor ki oturma, istiva denince bir insanın hayvana ya da gemiye oturuşuna benzer bir oturuş kastediliyor. Oysa burada böyle anlaşılacak bir durum yoktur. Çünkü Allah buradaki oturmayı, istivayı kendi yüce nefsine izafe etmektedir. Durum tıpkı diğer fiil ve sıfatları kendisine izafe etmesi gibidir. Allah burada yarattıktan sonra arşa istiva ettiğini zikretmektedir. Nitekim takdir edip hidayet ettirdiğini, ellerle göğü bina ettiğini zikrettiği gibi kendisinin Musa ve Harun'la beraber olduğu, duyup gördüğü vesaire gibi şeyleri zikretmektedir. Allah hepimize mağfiret etsin. bütün sıfatlarda olduğu gibi Allah burada da mahlukatını içine alacak şekilde ne mutlak bir istivadan bahsetmiş ne de âm, genel bir lafız kullanmıştır. Aksine sadece zatına nispet ettiği bir istivadan söz etmiştir. Söz gelimi diyelim ki o yarattıkları gibi olsaydı, o zaman oturması da yarattıklarının oturması gibi olurdu. Ama o yarattıklarına benzemediğine göre, aksine yarattıklarına muhtaç da değildir. Arşı da diğer şeylerin hepsi de yaratandır. Herkes ona muhtaçtır. Her şey ona muhtaçtır. Fakat o hiçbirine muhtaç değildir. Ancak kendisine has bir istivadan söz edilmektedir. Bu başkasını da içerecek bir istiva değildir. Burada nasıl ki ilim, kudret, görme, duyma ve yaratmasından bahsedince kendisine has şeylerden bahsediyorsa, istivadan bahsedince de kendisine has bir istivadan söz etmektedir. Durum böyle olduğu halde şimdi nasıl olur da Allah arşı üzerinde istiva ediyorsa, arşına muhtaç olduğu ve arş çöktüğü takdirde yuvarlanacağı vehmedilebilir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bütün eksikliklerden arınmış ve yüce olan Allah, zalim ve münkirlerin söylediklerinden çok çok yücedir. Arşı üzerine istivasından bunu anlayan ve vehmedenin, lafzın zahirinin buna işaret ettiğini iddia edenin, yaratılmışlara hiç mi hiç ihtiyacı olmayan, alemlerin Rabbi hakkında bunu caiz görenin, her şeyden önce anlayışında eksiklik ve sapıklık vardır. Diyelim ki cahil biri böyle anladı ve vehmetti. O zaman kendisine bunun caiz olmadığı açıklanır. Nasıl diğer benzeri sıfatlarda böyle bir işaret yoksa, lafzın buna işaret etmediği kendisine anlatılır. Allahu Teala göğü kendi elimizle bina ettik, Zariyat 47'de buyuruyorsa, şimdi kişi kalkıp Allah'ın gökleri bina etmesinin bir inşaat yapmak için kovaya, küreye, kerpice ve çamurla çalışmaya ihtiyaç duyan insanın bina yapması gibi olduğunu mu vehmedecek? Daha önce Yüce Allah alemi bir kısmının üzerine gelecek şekilde tabaka tabaka yaratmış ve bir üst tabakayı altındakine muhtaç olmayacak şekilde düzenlemiştir. Mesela hava yerin üstündedir ve yerin onu taşımasına ihtiyacı yoktur. Bulut yerin yukarısındadır ve yerin onu taşımasına ihtiyacı yoktur. Yine gökler yerin yukarısındadır ve yerin onları taşımasına ihtiyacı yoktur. Allah hepimize mağfiret etsin, hamdımızı artırsın. Durum böyle olunca, yüceler yücesi, her şeyin Rabbi ve hakimi olan Allah, bütün yaratıklarının yukarısında olursa, nasıl yarattıklarına veya arşına muhtaç olsun ki? Başka bir ifadeyle, Allah'ın yukarıda oluşu, niçin ona bir muhtaçlık yüklemiş sayılıyor da, yarattıkları için aynı şey söz konusu olmuyor? Şurası bilinen bir gerçektir ki, bir yaratığın başka birine muhtaç olmasının kesin olduğu bir meselede Allah'ın hiç de muhtaç olmayacağı açıklanmaya bile ihtiyaç göstermeyen bir konudur. Rabbim hepimize mağfiret etsin, razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Yine gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz ayetine bakarak, bu ayetin Allah'ın göklerin içinde olduğunu söylediğini vehmeden kimse hiç şüphesiz ki cahil ve sapıktır. Her ne kadar güneş ve ay göktedir dediğimizde bu söz güneş ve ayın göğün içinde olduğunu ifade ediyorsa da Allah hakkında böyle bir şey söylenemez. İşte bu nedenledir ki bir şeyin mekanda olması bir maddenin bir yerde olması, bir arazın bir cisimde olması, bir yüzün aynada olması ve sözün kağıtta olması ayrı ayrı şeylerdir. Her ne kadar hepsinde fi da edatı kullanıyor olsa da bu şeylerin her birinin kendisine has bir durum ve anlamı vardır. Bir kimse arş gökte mi, yerde midir diye soracak olsa göktedir denilir. Yine cennet gökte mi yoksa yerde midir diye soracak olursa göktedir denilir. Ama cevap, bu cevap ne arşın ne de cennetin göğün içinde olmalarını gerektirmez. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Allah'tan cenneti istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin. Çünkü o cennetin en üstü ve ortasıdır. Tavanı ise Rahman'ın arşıdır buyurmuştur. Tavanı arş olan bu cennet feleklerin üstündedir. Kaldı ki cennet göktedir denilirken kastedilen yüksekliktir. Feleklerin üstünde olması veya altında olması fark etmez. Rabbimiz Subhanahu ve Teala göğe bir sebep ip uzatsın ve gökten tertemiz bir su indirdik. Muhatapların kalplerinde Allah'ın en yüce ve her şeyin üstünde olduğu yer edince Allah göktedir sözü o yüksektedir ve her şeyin üstündedir anlamına gelir. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam cariyeye Allah nerededir diye sorduğunda cariye fissema o semadadır, göktedir şeklinde cevap vermiştir ki bununla cisimlere tahsisi ve onlara hululu söz konusu olmaksızın yüksekliği kastetmiştir. Eğer yükseklik bütün yaratıklar için yukarıyı gösteren bir kelimedir denilecek olursa yaratılmışların yukarısı göktedir. Ayrıca bu Allah'ı çevreleyen bir mekanın bulunmasını gerektirmez. Çünkü alemin üstünde Allah'tan başka varlık yoktur. Arş göktedir denildiğinde bu söz arşın yaratılmış başka bir varlığın içinde olmasını gerektirmez. Eğer göklerden maksadın felekler olduğu kabul edilse bile durum aynıdır. O zaman da kastedilen arşın feleklerin üstünde olmasıdır. Tıpkı şu ayetlerde olduğu gibi. Ve sizi hurma dallarında asacağım. Taha 71. Yeryüzünde gezin. Nahl 36. Yeryüzünde dolaşın. Nahl Tevbe 2. Yine falan dağdadır veya damdadır denilir. O şahıs dağın veya damın en yükseğinde olsa da bu ifade kullanılır ve bununla o şahsın dağın ve damın içinde olduğu kastedilmez. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. İsim ve sıfatlarda 5. kural, sıfatlarla ilgili naslar mecaz mı? Rabbim ilmimizi artırsın. Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında bize haber verdiğini bir yönden anlar, bir yönden anlamayız. Yüce Allah şöyle buyurmakta. Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından olsaydı onda birbirini tutmaz çok şeyler bulurlardı buyurmakta. Nisa 82'de. Onlar hala o sözü düşünmediler mi? Müminin 68'de. Bu çok mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve aklı selim sahipleri öğüt alsınlar buyuruyor Sad 29'da. Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi vardır buyuruyor Muhammed 24'te. Bakın kardeşlerim bu ayetlerde Allah Azze ve Celle Kur'an'ın tamamının düşünülmesini emretmektedir. Yine şöyle buyurmakta. Kitabı sana o indirdi. Onun bazı ayetleri muhkem, bunlar kitabın anası, diğerleri müteşabih. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarma, kendilerine göre yorumlamak için müteşabihlerin ardına düşerler. Oysa onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenler ona inandık, hepsi Rabbimin katındandır derler. Aklı selim sahiplerinden başkası düşünüp anlamaz buyurmuştur Âl-i İmrân 7'de. Ümmetin selef ve halefinin çoğunluğu tevilini Allah'tan başkası bilmez sözü üzerinde durulması gerektiğini söyler. Ubey bin Ka'b, İbni Mesud, İbni Abbas ve başkalarından yapılan nakillerde budur. İbn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilir. Tefsir dört vecih üzerinedir. Arapların kendi dillerine dayanarak bildikleri tefsir, cahili olmakla hiç kimsenin mazur sayılmayacağı tefsir, alimlerin bildiği tefsir ve ancak Allah'ın bildiği tefsir. Her kim bu sonuncusunu bildiğini iddia ederse yalancıdır buyurmuştur. Tevilin anlamı. Kardeşlerim, tevil kelimesi ıstılah olarak üç anlamda kullanılır. Birincisi, fıkıh ve fıkıh usulü alanında müteahhir alimlerin ıstılahına göre tevil, kendisine bitişik bir delilden dolayı kelimenin racih ihtimale değil mercuha yüklenmesidir. Sıfatlarla ilgili nasların tevil edilip edilmemesi konusunda fikir belirten müteahhir alimlerin çoğu tevili bir anlamda kullanır. Ama böyle kullanmaları iyi mi kötü mü, hak mı yoksa batıl mı olduğu ayrı bir meseledir. İkincisi, tevil, tefsir, yorum anlamındadır. Genelde müfessirler tevili bu anlamda kullanırlar. Nitekim İbn-i Cerir gibi müfessirler bu konuda tevil alimleri ihtilaf etmiştir derken tevili tefsir anlamında kullanmışlardır. Üçüncüsü, tevilin anlamlarından biri de sözün kendisine döndüğü hakikattir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayetinde onlar mutlaka tevilini mi gözetiyorlar? Onun tevili geldiği haber, verdiği şeyler ortaya çıktığı gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki doğrusu Rabbinizin elçileri gerçeği getirmiştir buyuruyor Araf 53'te. Kur'an'daki ahiret haberlerinin tevili Allah'ın kıyamet, hesap, ceza, cennet, cehennem vesaire gibi olacağını haber verdiği şeylerin kendileridir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala Yusuf kıssasında ebeveyni ile kardeşleri kendisine eğildiklerinde Hazreti Yusuf'un dilinden şöyle buyurmakta. Babacığım, işte bu önceden gördüğüm rüyanın tevilidir, yorumudur. Ayette rüyanın tevili dışarıda gerçekten meydana gelen olayın kendisi olarak anlatılmaktadır. Tevilin ikinci anlamı sözün açıklanmasıdır. Yani kelimenin anlaşılması ya da illet ve delilin bilinmesi için yapılan açıklamadır. Üçüncü ıstılahı anlamıyla tevilse kardeşlerim, hariçte mevcut olan şeyin kendisidir. Yani pratikleri vakadır. Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselam ruku ve sucudunda Kur'an'ı tevil edip Rabbini överek tesbih et, ondan mağfiret dile sözünü pratiğe aktarmaktadır. Burada bu sözde tevili bu anlamda kullanmıştır. Süfyan bin Uyeyne'nin sünnet, emir ve yasağın tevilidir sözü de bu anlamdadır. Yani emrolunan fiilin kendisi, emrin tevili ve haber verilen olayın kendisi haberin tevilidir. Söz ise haber ve emirdir. Bu nedenle Ebu Ubeyd ve başkaları Es-Samma kelimesinin kapsamına nelerin girdiğini açıklarken fakihler tevili dilcilerden daha iyi bilirler demişlerdir. Çünkü sırf dil bilmekle halledilemeyen hususlarda Hipokrat'a, Sibeveyn ve benzerlerine tabi olanlar nasıl ki onların ne demek istediklerini bilirlerse fakihler de aleyhissalatü vesselamın ne demek istediğini bildiklerinden neyin emredildiğini ve neyin yasaklandığının tefsirini bilirler. İşte emir ve nehyin tevili ancak o emredileni veya yasaklananı bilmekle olur. Oysa haberin tevili öyle değildir. Bu anlattıklarımız anlaşıldıysa Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarla muttasıf mukaddes zatı hakkında haber verdiklerinin tevili mukaddes zatı için hakikat olduğu da anlaşılmıştır. Vaat ve vaid cennet nimetleriyle cehennem cezaları hakkında haber verdiklerinin tevili ise vuku bulacak mükafat ve cezanın kendisidir. İşte bu sebepledir ki muhkem naslarla amel eder ve müteşabihlere inanırız. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kendisi ve ahiret günü hakkında haber verdiği şeylerde anlamı dünyada bildiğim şeylere benzeyen müteşabih lafızlar vardır. Nitekim cennette et ve sütün, bal ve şarabın ve benzeri şeylerin bulunduğunu haber vermektedir. Bu şeyler lafız ve mana bakımından dünyadaki şeylere benzerler. Fakat ne bu dünyadaki şeyler gibidir ne de hakikatleri onlarla aynıdır. Cennetteki bu şeyler dünyadakinin aynı olmadığına göre Allah'ın isim ve sıfatları öncelikle kullarınki gibi değildir. Eğer Allah'ın isim ve sıfatlarıyla kullarınki arasında bir benzerlik varsa bundan dolayı ne yaratan yaratılan gibidir ne de onun hakikatı onların hakikati gibidir denilebilir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Gaybi bir haber ancak görünürdeki bilinen isimlerle anlatıldığı zaman anlaşılabilir ve görünmeyen de ancak görüneni bilmek suretiyle bilinebilir. Ama hiçbir zaman onların birbirinin aynı olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca şunu da bilmeliyiz ki Allah'ın gaybden haber verdiği şey görünenden çok daha muazzamdır. Gaybdakini ne bir göz görebilmiş, ne bir kulak duyabilmiş ve ne bir herhangi bir insan onu hayal edebilmiştir. Gerçi Allah cennet ve cehennem gibi kendisine has kıldığı gaybı bize haber verdiğinde haberin manasını bilir, anlamamız istenileni anlar ve onu açıklarız. Ama henüz olmamış ve kıyamette olacak bir şeyse onun hakikati ancak Allah'ın bildiği bir şeydir. İşte bu sebepledir ki İmam Malik ve diğer selef alimlerine Allah arşa istiva etti mi ayeti sorulduğunda istiva malum ancak nasıllığı keyfiyeti meçhul buna iman etmek vacip ve bu konuda soru sormak bidattır demişlerdir. Allah onlara mağfiret etsin. İmam Malik'in hocası Rabia da daha önce aynı şeyleri dile getirerek şöyle demiştir. İstiva malum, nasıllığı keyfiyeti meçhul, beyan Allah'tandır. Tebliğ peygamberdendir ve bizim de buna iman etmemiz gerekir. Görüldüğü gibi Rabia, istivanın bilinen bir şey olduğunu ancak keyfiyetinin bilinemediğini söylemektedir. Selef ve müştehit imamlarının buna benzer pek çok sözleri vardır. Allah'ın sıfatlarının keyfiyeti konusunda insanın bilgisini reddeder. Allah'ın nasıl olduğunu yani mahiyetini ancak Allah bilir derler. Nitekim aleyhissalatü vesselam bir sözünde şöyle buyurmaktadır. Seni övmeyi bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin. Yine aleyhissalatü vesselam Allah'ım seni kendini isimlendirdiğin bütün isimlerle kitabında indirdiğin kullarından herhangi birine bildirdiğin ya da hiç kimseye bildirmeyip gayb ilminde bilgisini kendine sakladığın isimlerinle diliyorum buyurmuştur. Evet. Aleyhissalatü vesselam bu hadiste Allah'ın gayb konusundaki bilgisini kendisine sakladığı isimlerinin de bulunduğunu haber vermektedir. Gayb ilminde bilgisini kendisine sakladığı bu isimlerin manasını Sadece Allah bilir, başkası bilmez. Bütün eksiklerden münezzeh olan Allah, kendisinin alim, kadir, semi, basir, gafur, rahim gibi isim ve sıfatlarının varlığını haber vermektedir. Ve biz bunların anlamlarını biliyoruz. İlimle kudreti, rahmet, semi ve basarı birbirlerinden ayırt edebiliyoruz. Yine biliyoruz ki Allah'ın bütün isimleri, manaları çeşit çeşit olmakla birlikte Allah'ın zatına işaretleri açısından birlik içindedirler. Yani zat yönünden müttefik ve birdirler, sıfat yönünden farklıdırlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed, Ahmet, El-Mahi, El-Haşir, El-Akib gibi isimleri de böyledir. Yine Kur'an-ı Kerim'in El-Furkan, El-Hüda, En-Nur, Et-Tenzil, Eş-Şifa gibi isimleri de bu durumdadır. Bu gibi isimlerle ilgili olarak alimler ihtilaf etmişlerdir. İşaret ettikleri zatın bir oluşundan dolayı eş anlamlı mıdır, yoksa sıfatların çokluğundan dolayı birbirinden farklı mıdır? Nasıl ki kılıca seyf, sarım, mühennet denildiğinde acaba bu isimlerle sadece kılıç mı denmek isteniyor, yoksa sarım denilirken keskin oluş, mühennet denildiğinde Hint kılıcı mı denmek istiyor? Gerçek şu ki bunlar zat açısından bir ama sıfat yönüyle birbirlerinden farklıdır. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.